Ayrım 4.
Birbirleriyle iyi bir diyalog içinde görünmeleri ise sadece bir gösterişten ibaretti. Rick'in anne ve babası belli kavga etmiyorlardı, ancak kavgadan daha beter bir şeyler yaşıyorlardı. Birbirleriyle konuşurken abartılı el kol hareketleri yapıyorlar, seslerini yükseltiyorlar, oraya buraya vuruyorlardı. Birbirlerini çağırırken adeta çığlık atıyorlardı. Sert, hatta vahşice bir iletişim içindeydiler. Hatta buna iletişim bile denemezdi. Anne ve babalar birbirlerine tek kelime küfür etmeden bir savaş hali içinde bulunabilirler. Birbirleriyle güya iyi anlaşıyormuş izlenimini vermeye çalışırlar, ancak çocuklar bu iletişimin ne kadar suni olduğunu kolayca hissedebilirler. Rick'in anne ve babası sorunlarını boşanmakla çözmekten yana değildiler. İyi bir evlilik yürütüyormuş havası içinde, hayatında başarılı işi, spor programları ve birisinden başka bir şeyin fazla önemi olmadığı bir baba ve karşısında oğluyla avunan bir anne. İşte Rick'in aile tablosu bundan ibaretti. Rick ne zaman canı şarkı söylemek, dans etmek istese annesinin çevresinde dolanıyor, ilk gençliğini şov dünyasında geçirmiş bu kadına türlü türlü gösteriler sunuyordu. Annesi Rick'e destek veriyor, Rick'i yüreklendiriyor, Rick'i seviyordu. Ve anne farkında olmadan duygusuz eşini cezalandırmak için Rick'i kullanıyordu. Rick'in babası oğlunu reddetmeden önce onun kendi isteklerine uygun davranması için elinden geleni yapmıştı. Rick'e hanım evladı ya da ana kuzusu diye hitap eden baba, homoseksüelliğe ilişkin olaylardan kaçınıyordu. Çünkü ona göre homoseksüel olmak, ailenin yüz karası olmak demekti. Rick'in babası bir yaz tatilinde oğlunu deposunda çalıştırmak istemiş, Rick'e bu iş seni düzeltecek demişti. Gerçek bir erkek olacaksın. Rick işe başladıktan birkaç gün sonra onu ağır bir eşyayı kaldırmak için oflayıp puflarken gören baba şöyle bağırmıştı oğluna. Boşuna uğraşma tıfıl. Bırak da erkekler el atsın şuna. Bir keresinde Rick bana kendisini bir sahtekar gibi hissettiğini söylemişti. Ona göre bunun nedeni normal insanların dünyasında mücadele verememesiydi. Ona normal insanların dünyası ile neyi kastettiğini sorduğumda spor demişti. Ancak anormal insanlar sanatla ilgilenmeyi tercih ederler. Babasının gönderdiği mesajlar Rick'in ruhuna işlemişti. Rick'in anne ve babasını aynı anda memnun etmesine imkan yoktu. O doğal olarak annesi ile yakınlaşmış, aralarında çok samimi bir ilişki oluşmuştu. İnsanın onay gördüğü bir ortamda bulunması güzeldir. Ancak bu ortamlarda yaşanılan sevgi deneyimleri ruh sağlığımıza zarar verebilir. Rick'in müzik hayatımın son eylemi telkini aslında bilinçaltındaki gizli ensest arzusunu yansıtmaktadır. Rick, başarısıyla özdeşleşememekte, başarısının tadını çıkaramamaktadır. Olaya Oedipus penceresinden bakıldığında durum şöyle izah edilebilir. Başarı, anneyi sahiplenmek ise, insanın hakkı olmayana ulaşması, yapmaması gerekeni yapması anlamına gelmektedir. Kendi sinirsel sorunlarına çare bulamayan anne babaların durumu Rick'inkilerden pek de farklı değildir. Onlar da çocuklarının ruh sağlığına zarar vermektedir. Rick'in annesi sevmek ve sevilmek istiyordu. Bu nedenle kendisini doyurmayan evliliğindeki boşluğu Rick'in doldurmasına izin veriyordu. Rick'in babası ise kültürün yücelttiği güçlü, sportman erkek imgesinin altında ezilip kalmıştı. Oğlunun yumuşak hislerine daha çok değer vermiş olsaydı, top oynamayı beceremeyen ama gayet güzel dans eden, şarkı söyleyen bu çelimsiz oğlanı yürekten sevmeyi başarabilecekti. Anne ve babalar çocuklarını oldukları gibi kabullenmelidirler. Onlar, anne ve babanın istediği şekilde hareket edecek olan robot varlıklar değildirler. Eğer çocuk çok ağlıyorsa çok ağlıyordur. O çok ağlayan bir çocuktur. Komşunun oğlu Johnny'den daha çok ağlayan çocuk değil. Eğer komşunun oğlu Johnny birinin Billy'sinden önce yürümüşse ya da Billy agogu derken Johnny baba dede diyorsa Billy'nin anne ve babası Billy'yi olduğu gibi kabul etmelidirler. Bilmelidirler ki Billy'yi Johnny'den önce yürümeye ya da konuşmaya ya da zorlamanın hiçbir gereği yoktur. Çocukların öğrenme süreçleriyle ilgili bu gibi rekabet örnekleri çoğaltılabilir. Olduğu gibi kabullenilen ve elin oğlu olmaya zorlanmayan çocuk kazanmak için en büyük adımı atmış olur. Sağlıklı rekabet ortamlarında çocuklar başkalarını yenmeye değil, var olan potansiyellerini en verimli biçimde kullanmaya çalışırlar. Çocukluğunun ilk dönemlerinde anne baba desteğinden yoksun bırakılmış bir birey kendisine güvenmeyecektir. Anne babanın istediği kalıba uymayan çocuk gelecekte pek de başarılı olamayacaktır. Freud, Oedipus çatışmasının suçluluk duygusuna yol açtığını ısrarla vurgulamakta ve başarı korkusunun en önemli nedenlerinden birinin Oedipus kompleksi olduğunun altını çizmektedir. Başarının harap ettiği kişiler başlıklı yazısında şöyle demiştir Freud. Psikanaliz alanındaki çalışmaların gösterdiği kadarıyla başarıya ulaşma ya da hayal kırıklığı ile ilgili hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan bilinç güçleri ile Oedipus kompleksi arasında çok yakın bir bağ vardır. Belki de gerçek suçluluk duygusu anne baba ile olan ilişkiye bağlıdır. Yeri gelmişken anne ve baba ile olduğu kadar kız ve erkek kardeşlerle yaşanan ilişkilerin de suçluluk duygusuna ve dolayısıyla başarısızlığa yol açacağını eklemekte yarar görüyorum. Aile Olimpiyatları 2. Kardeş ikilimi, şekerlerimi paylaşamam. Aynı ailede bir arada yaşayan çocukların anne babanın onayını almak, desteğini kazanmak için giriştikleri rekabet, aile olimpiyatlarının ikinci safhasını oluşturur. Bu tür bir rekabetin tıpkı Oedipus rekabeti gibi kişinin ruh sağlığına zarar vereceği açıktır. Söz konusu kardeşlerin ille de aynı anne ve babanın öz evlatları olmaları gerekmez. Anneniz ya da babanızın sonraki evliliklerinden olan üvey kardeşler, aynı evde birlikte yaşadığınız kuzenleriniz, yetimhanede birlikte büyüdüğünüz çocuklar konumuz dahilindedir. Bu kişiler kim olursa olsun, onlarla olan ve çözüme kavuşturulamayan çatışmaların yarattığı suçluluk duygusu, başarının önünde büyük bir engel oluşturur. Annelerin çocuklarına gönderdikleri şu mesajda, benimsenen amacın yerine getirilmesi çok zordur. Hamile anne, kızının ya da oğlunun elini karnının üstüne koyar ve şöyle der. Hissediyor musun canım, bu senin yeni bebeğin. Ona ablalık, ağabeylik edeceksin. Kardeşini çok seveceksin. Ne münasebet, insanın tahtına konacak birini kim sevebilir ki? Tahtta ne taht ama. Ya uzun bacaklı bir mama sandalyesi ya da hapishane benzeri bir bebek karyolası. Çocuk kendisini yeni gelen bebeği sevmeye mecbur hissedemez. O, belirli bir tehdit altında olduğunun farkındadır. Dünyaya yeni gelen kardeşlerin çoğu, abla ağabeylerinin gözüne o kadar da şirin görünmezler. Çünkü abla ağabeyler bilir ki, ağlarsa onlar ağlar, gerisi yalan ağlar. Anne ve babalarımız dünyaya yeni gelen bu insanoğlunu sevmemiz için diretirken, içimiz annemizin zamanının çok büyük bir bölümünü alan bu küçük canavara karşı nefretle dolar. Keşke bir yok olsa da her şey eskisi gibi olsa diye düşünürüz. Anne ve babamızın dikkatlerini üzerinde toplayan bu yeni rakibi sevmemek normaldir. Çünkü sevgiyi paylaşmak hayli zor bir iştir. Üstelik anne ve babamızı huzursuz etmemek için kardeşimize duyduğumuz öfkeyi bastırırız. Bastırılmış duygular çoğunlukla bir üçüncü kişiye yansıtılır. Yolda bir çocuğu pataklamaya girişiriz mesela. Bazılarımız ise bebeğin canını acıtmak için fırsat kollarız. Kimsenin bulunmadığı ya da görmediği bir anda yapıştırıveririz tokadı ya da çimdikleyiveririz yanağını. Ancak ne yaptığımızın farkındayızdır. Suçluluk duygusu kuşatır bizi. Yıllar sonra belirir yaşananların olumsuz etkileri. Ama anne ve babalar çocuklarının doğal rekabeti için zemin hazırlar ve ilk evlatlarının sonrakileri çok seveceği şeklinde propagandalarını bırakırlarsa, bu suçluluk duygusunun oluşmasına zaten izin verilmez. Hatta suçluluk duygusu ortaya çıksa bile anında dışa vurulacaktır. Sahip olunan ister kardeş, ister ağabey ya da abla olsun, anne ve babanın tüm ilgisini üzerinde topluyorsa, yaşanılan bu deneyimler bazı vakalarda çok büyük çöküntülere neden olabilir. bir kadın yaşamış olduğu çaresizliği şöyle dile getirmişti. Sırf annemin dikkatini çekebilmek için abimle sürekli kavga ederdim. Annemin bana sunduğu sevgi öylesine azdı ki. Ama onu da kaybedecek olsaydım hiçbir şey kalmayacaktı elimde. Kardeşler için ayrılan özel odalar onlara beslenen kini daha da arttırır. Üstelik kardeşlere nispeten hafif cezalar verilmektedir. Bazı anne ve babalar kardeşlerine sinirlenen çocuklarına kardeş sevgisini öğretmek için onları ya azarlarlar ya da döverler. Ne karmaşık bir sevgi dersi. Bilinçli bir anne ise çocuğuyla şöyle bir konuşma yapacaktır. Zamanımızın çok büyük bir bölümünü alan ve insanı pek de eğlendirmeyen bu yeni bebeğin seni çok sinirlendiğinin farkındayım. Ondan hoşlanmamanın ve ona zarar vermenin nedenlerini anlayabiliyorum ama o artık bizimle yaşayacak. O ailemizin bir parçası. Mutsuz olduğunu biliyorum, onun canını yakmak istiyorsun, seni anlıyorum. Ancak bunu yapmana izin veremem. Bazen olanlara sinirlenmen gayet doğal. Bu senin kötü bir çocuk olduğunu göstermez ama kardeşinin yaptıklarına sinirlenmemen de doğaldır. Baksana öyle şirin oluyor ki. Şekerlerimi verin bana, onları paylaşmak istemiyorum diye feryat eden bir çocuğa ne denecektir peki? Sana ait olan hiçbir şeyi ona vermek istememeni anlayışla karşılıyorum. Ancak bazen bir şeyleri paylaşman gerekir. Bazense paylaşmak gerekli değildir. Kardeşine bir şeyler vermen, onunla her zaman her şeyi paylaşacağın anlamına gelmiyor. Elbette bu tür ikna konuşmaları sabır, hatta sonsuz bir sabır gerektirir. Kardeşine şeker ver, yoksa dayağı yersin demek öylesine kolaydır ki, çocuk yapmaya karar veren biri, özen ve dikkat gerektiren bir dönem öncesinde kendisini bu işe iyice hazırlamak zorundadır. Kardeşler arası rekabet doğaldır, normaldir. Anne ve baba işin içine karışıp çocuklarını birbirleriyle yarıştırmaya girişirlerse rekabet kızışır, zararlı hale gelir. Yapılan en kötü şeylerden biri anne ve babanın çocuklar arasında ayrım yaptığını açık seçik ortaya koymasıdır. Benim şimdi üzerinde duracağım tarafsa arka plana itilen değil, daima ön plana çıkarılan o annelerinin göz bebeği, babalarının canısı çocuklardır. Ailede el üstünde tutulan çocuk siz olmuşsanız, erkek ya da kız kardeşlerinizle sizin aranızda karşılaştırmalar yapılmış ve kaybeden hep öteki taraf olmuştur. Eğer okulda iyi notlar alma konusunda, anne babanızdan aferin alma konusunda bir yarış içinde olmuşsanız, okul döneminiz gereksiz bir kaygıyla kuşatılmıştır. Çünkü anne babanızın onayını alma uğruna okula çok büyük önem vererek elde ettiğiniz başarı, kardeşinizi yenmeniz anlamına geldiğinden ihanet ve suçluluk duygusunu aynı anda hissedersiniz. Bu açıdan bakıldığında başarı acı bir çikolataya benzer. Anne ve babanızın takdirini kazandıktan sonra kendinizi suçlu hissetmeniz çelişkili görünebilir. Ancak sevildiğinizi hissetmeniz birine tercih edilmenizden farklıdır. Bu bağlamda sevgi, seni olduğun gibi seviyorum demektir. Tercih ise seni kardeşinden daha çok seviyorum anlamına gelir. Buna göre size gösterilen sevgi ve takdir, kız ya da erkek kardeşinize gösterilenden fazladır. Bir öğrencim şöyle demişti, annemin kucağına haciz koymuştum adeta. Anne babanız size ilgi gösterdiler, sizin yaptıklarınızı onayladılar, böylece kardeşlerinizi bu haktan yoksun bıraktınız. Onların bir kenara itilmesine neden oldunuz. Onların başarısız olmasına yol açtınız. Bu sizin hatanız. Bütün bunlar sizin yüzünüzden oldu. Suçlusunuz. Madem ki suçlusunuz, o halde başarılı olmayı hak etmiyorsunuz. Bozun bakalım düzeninizi. Tercih edilen çocukların çoğu yetişkin oldukları zaman başarılı olacaklarından korkarlar. Çünkü başarıları tekrar ettiği zaman, aynen çocukluk döneminde olduğu gibi, kız ya da erkek kardeşlerine zarar vermekten, onları incitmekten korkarlar. Birçoğumuz kardeşimizi mağdur etmemek için başarıdan kaçarız. İşte bir örnek. Birkaç yıl önce başarı korkusunu yenme dersime 28 yaşında Ernie adlı biri katıldı. İlk derste adet olduğu üzere öğrenciler bu kursa neden katıldıklarını anlattılar. Ernie, kayıtlı olduğu yüksekokulu bitirmek için 10 yıldır uğraş verdiğini, Ancak her başladığında aldığı 4 dersin 3'ünü geçebildiğini, kaldığı derslerin cesaretini kırdığını, bu nedenle okulu bir türlü bitiremediğini söylemişti. Başka bir öğrencinin ona her dönemde 3 ders almasını önermesi üzerine Ernie, "Onu da denedim," demişti. "Ancak derslerden ikisini verebildim." Ernie'nin oldukça zeki biri olduğunu fark etmiştim. Onun akademik başarısızlığının psikolojik bir sorundan kaynaklandığı ortadaydı. Ernie, kendi ailesindeki psikolojik dinamiklerle hiç mi hiç ilgilenmemişti. Hatta dinamikler bir yana, ailesini düşünmeyeli yıllar olmuştu. Ernie, bir işçi ailesinin oğluydu ve ailesinde liseyi bitirmiş olan tek kişiydi. Kabadayı takılan abiyi zorunlu eğitim süresini doldurur doldurmaz okulunu terk etmişti. Ernie, ağabeyini 10 yıldır görmemişti. Sınıfta ailede tercih gören çocukların başarısızlık korkusu yaşadıklarından, çünkü iyi puanların hepsini onların aldığından ve böylece kardeşlerinin bir kenara itildiğinden söz ediyorduk. Ernie, kardeş rekabeti, tercih edilen çocuk gibi olguların ne demek olduğunu daha önce hiç düşünmemiş olmasına rağmen bu konuyla yakından ilgilenmişti. Bu olguların kendisinin sorununa kaynaklık etmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruyordu. Okulu bitirmesinden dolayı ailesinin takdirini kazandığı için kendisiyle gurur duymuştu. Ağabeyinden daha akıllı olduğunun düşünülmesi çok hoşuna gitmişti. Annesi ona "En azından oğullarımdan biri yüzümü kara çıkarmadı," dediğinde kendisini çok iyi hissetmişti. Ernie bilmeden, istemeden attığı her adımda ağabeyini incittiğini düşünüyordu. Dönemin sonuna doğru Ernie, tercih edilen çocuk sendromunun derinine indikçe ağabeyini bulmaya karar verdi. O fakir, zavallı biriyle, hatta belki de bir kanun kaçağıyla karşılaşacağını umuyordu. Ancak düşündüğünün aksine işinde gayet başarılı, yaptığından zevk alan bir tesisatçı bulmuştu karşısında. Üstelik ağabeyi yıllardır hayalini kurduğu spor arabayı çok kısa bir süre önce almayı başarmıştı. Ernie'nin ağabeyinin hayatında her şey yolundaydı. Hatta gerçeği söyleyecek olursa o, Ernie'den çok daha başarılı olmuştu. Hiç kuşku yok ki Ernie'nin ağabeyi başarıyı gerçekten hak ettiğine inanıyordu. Ernie bilinçaltında başarısız olmanın ihtiyacını duyuyordu. Bu nedenle okulunda hayal kırıklıkları yaşıyordu. Ağabeyi de aynı başarısızlığı yaşamıştı ancak şimdi başarılıydı. Bu nedenle çocuklukta onun önüne geçtiği için kendisini suçlu hissetmesi gereksizdi. Ancak Ernie, ağabeyinin hayatta başarısız olduğunu görseydi, çocuklukta kazanmış olduğu başarıdan dolayı kendisini kötü bir şey yapmış gibi hissedecekti. Ağabeyini böylesine iyi bir konumda görmek Ernie'yi etkilemişti. Dönemin sonunda başarı korkusunu nasıl yenebileceğiyle ilgili epey şey öğrenmişti. Artık mücadeleye hazırdı. Önündeki gizli engellerden birini daha keşfetmişti. Ernie, belki kardeş çatışmasını daha da irdeleyerek son sınavını kendi içinde verecek, belki de başka engeller keşfetmeye devam edecekti. Sonuç ne olursa olsun kesin olan bir şey vardı. Ernie bir daha bu tür bir duyguya kapılmayacaktı. Güzel olduğu kadar akıllı bir kadın olan Brett de "Hani şu ne yaparsam yapayım olmuyor" diyenlerdendi. Hayatının ilk yıllarında kendi deyimiyle attığı adımı bile sevilen bir çocuktu. Ailesinin göz bebeğiydi çünkü evdeki tek çocuk oydu. Sonra yeni bir bebek doğdu. Bir erkek kardeşti gelen. Zeka özürlüydü. Bir anda her şey değişiverdi. Brett bir çocuk olarak başardığı her şey için övgü alırken artık yaptıkları için hiç kimse onu cesaretlendirmez olmuştu. Hevesinin kırılması bir yana, Brett'i asıl kahreden anne ve babasının yaptıklarını aldırmamasıydı. Annesinin karşısında çocukça gösterilere giriştiğinde ona şöyle denirdi: "Kardeşinin karşısında hava atmayı bırak. Biliyorsun ki o bunu başaramıyor." Yani bir işte yeterli olmak, hava atmak anlamına geliyordu. Yeterlilik, anne ve babanın onayını almak için işe yarar bir nitelik değildi. Brett'in ulaştığı başarıların tadını çıkarmasına izin yoktu. Başarı, gizlenmesi gereken bir şeydi. O artık takdir edilmiyordu. Kardeşine karşı öfke duyuyordu ve özürlü olduğu için ona biraz da olsa acıyordu. Aile hayatları acıklı bir hal almıştı. Annesi hep aynı şeyi tekrarlayıp duruyordu. Tanrı bize böyle bir acıyı, yani böyle bir özürlü çocuğu vermeseydi ne mutlu bir aile olacaktık. Brett çocuk aklıyla annesinin dediklerine şöyle bir anlam yüklüyordu. Eğer kardeşim ölseydi mutlu bir aile olacaktık. Brett düşünmeyi sürdürüyordu. Peki kardeşim neden ölmüyor? Ah keşke ölse. Birkaç yıl sonra Daniel adındaki bu kardeş ölmüş. Bu olaydan sonra ise annenin sandığı gibi ailesi öyle mutlu falan olmamıştı. Hayatta kalan evlat Brett korkunç bir suçluluk duygusuna kapılmıştı. Onun ölmesini istedim ve bu gerçekleşti. Brett büyüdükçe bu suçluluk duygusunu yerine başarı korkusuna bırakmıştı. Brett içinden bir sesin daima şöyle dediğini söylemişti. Bir katil asla başarılı olmayı hak edemez. Herkes bilir ki dünyaya yeni gelen bir bebeğin özürlü olmasının yarattığı sarsıntıyı atlatabilmek çok zordur. Birçok anne baba bu durum karşısında güçlü davranmayı başarabilir. Buna karşın bazıları bir ruhsal çöküntü yaşayabilir. Bazıları ise bu dünyadan tamamen kopabilir. Bu durum kardeşler için de felakettir. Anne ve babaların bir bölümü çocuklarıyla olan ilişkilerini bir dengeye oturtamamaktadır. Eğer anne babalar özürlü olmayan çocuğa çok ilgi gösterirlerse, çocuk tercih edilen çocukların sorunlarını yaşayabilir. Eğer anne ve babalar özürlü çocuğa daha çok ilgi gösterirlerse, bu durumda öteki çocuğun ruh sağlığı zarar görebilir. Bu tür durumlarda anne ve babaların gerçekçi bir yaklaşımla çocuklardan birini el üstünde tutmak yerine onların her ikisini de oldukları gibi kabul etmeleri gerekir. Öncelikle suçluluk düşüncesinden uzaklaşılması şarttır. Brett ve Daniel'ı düşünelim. Daniel özürlüdür ancak belirli şeyleri yapabilmektedir. Yapabildikleri için cesaretlendirilecek, takdir görecek, sevilecektir. Brett özürlü değildir, birçok şey yapabilmektedir. O da yaptıkları için cesaretlendirilecek, takdir görecek, sevilecektir. Elbette ne kadar soğukkanlı olursak olalım, özürlü bir çocuk insanı korkunç bunalımlara sürükleyebilir. Ancak biz acılara, hatta acı çekmenin zevk haline geldiği bir hayata teslim olmayacağız. Sahip olduğumuz bütün sorunlardan ötürü Daniel'ı sorumlu tutmayacağız. Ayrıca sırf özürlü oğlumuz mutlu olsun diye sağlıklı kızımızın yeteneklerinin harcanmasına izin vermeyeceğiz. Birçok çocuk ailesinde yaşanan bütün sıkıntılarda kendisini suçlar. Onlar kendi iç dünyalarında şöyle düşünürler. Kötülük yaptım. Bu benim hatam. Asıl suçlu benim. Anne ve babaları boşanmış olan ya da anne ve veya babası alkolik olan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Boşanmış bir çiftin 9 yaşındaki kızı şöyle demektedir. Anne ve babamın benim yüzünden boşandığını düşündüm. Belki de anne ve babama saygısızlık etmişimdir. Bu yüzden Tanrı beni cezalandırıyordur. Annesi alkolik olan 10 yaşında bir erkek çocuğu, kendimi suçluymuş gibi hissettim. Onun içmesine ben neden oldum. Çünkü ona bağırdım, ona karşılık verdim. Daha iyi bir çocuk olsaydım annem böyle hasta olmayacaktı. Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Olanlardan ötürü ben sorumluyum. Ben kötü biriyim, ben suçluyum. Hayatımda başarılı olmayı hak etmiyorum.